Ayrım 12.
Avrupa topluluğuna girmemek için geliyoruz. Bak, Avrupa topluluğunun yöneticileri talimat verdiler. Ne dediler? Bayrağınızı değiştirin. Vay dangalak vay. Bu bayrağın rengini bu milletin dedesi verdi. Gerçek ölçüyü bizi yaradan Allah koyuyor. Siz onların dinini kabul etmediğiniz müddetçe onlar sizi kendilerinden kabul etmezler. Kafirleri dost edinmeyiniz. Onlar birbirlerinin dostudur. İşte uygulamalar ortaya çıkıyor, Bosna Hersek'te ortaya çıkıyor, Kıbrıs'ta çıkıyor, Cezayir'de, Afganistan'da, Karabağ'da ortaya çıkıyor. Şimdi soruyorum sizlere, değerli kardeşlerim, bu düzeni değiştirmeye hazır mıyız? Tayyip'in bu sözlerine inanan saf insanlar ise hep bir ağızdan cevap veriyorlardı. Hazırız! Tayyip'in bugünlere gelmemde onun katkısı vardır dediği danışmanı Mehmet Metiner, Tayyip'in AB ve diğer kavramlarla ile ilgili tavrını ve dönüşümlerini şöyle anlatıyordu. Erdoğan şimdi başbakan, dünün Erdoğan'ı yok artık. O İslami devlet diyen Erdoğan gitmiş, yerine din devletine karşıyım, dinsel milliyetçiliğe hayır diyen bir Erdoğan gelmiş. Dün Avrupa Birliği'ne Hristiyan kulübüdür diyerek karşı çıkan Erdoğan, bugün başbakan sıfatıyla AB ile bütünleşmek için elinden geleni yapmaya kararlı. Bir ciddi uyarının tam vaktidir. Bu ülkede demokratik seçimlerle iktidara gelenleri muktedir olma gücünden yoksun bırakan, bürokratik oligarşiye karşı meydan okuyan bir başbakan, İstanbul'da kendisini protesto eden bir genç kıza kızgınlığını muktedirlerin diliyle sergilememeliydi. Tayyip'in beynimin yarısı olan Metiner, kitabının 385. sayfasında cemi cümle şeriatçıların değişimlerinden birkaç değişik örnekler veriyordu. Tabii bu örnekleri görünce Tayyip'in dini bir dönem kullandık sözleri akla geliyor ve daha neleri kullandılar diye de düşünmeden edemiyorsunuz. Metiner bu konuda şunları anlatıyordu. Gannuşi'yi demokraside karar kıldığı için fikren rejim edenler bizi de bu değişimimizden ötürü hain ve dönek ilan ettiler. Dün meydanlarda bizler gibi zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın diye slogan atan Erdoğan, bugün başbakanlık koltuğunda oturuyor. Ondan önce de Erbakan 80 öncesinde başbakan yardımcılığı görevinde bulundu. 90'lı yıllarda da bir yıl başbakanlık koltuğunda oturdu. Ne Ayasofya'nın zincirleri kırıldı, ne de Ayasofya camiye çevrilebildi. Ama nedense Erbakan'ın başbakan, Erdoğan'ın da Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde gereksiz yere Taksim'e ve Çankaya'ya cami söylemi dillendirildi. Bir tür meydan okumacı bir tavırla. İstanbul'un fethini kutlamaya gerek olmadığı gibi sırf Hristiyanlar ve Paganlar yılbaşı kutluyor diye alternatif yılbaşı geceleri düzenlemenin de İslamcılık adına gerekli olmadığına inanıyorum. Tarihte Müslümanların yılbaşı kutlamadıkları bilinmektedir. Ayasofya fetihten önce kiliseydi. Fatih tarafından camiye çevrildi. Başkalarının camilerini kiliseye çevirmelerini nasıl istemiyorsak, başkalarının kiliselerini de biz camiye çevirmeyi istememeliyiz. Belediye Başkanlığı Serüveni. Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olana kadar geçen süreyi de büyük bir gururla anlatıyordu. 12 Eylül 1980 ihtilalinden sonra 1983 yılında kurulan RP ile siyasi hayatım tekrar başlamış oldu. 1984 yılında Beyoğlu ilçe başkanı, 1985 yılında il başkanı ve MKYK üyesi seçilmiştim. 30 yaşındaydım. Başarmak için gece gündüz çalışıyorduk. Birbirine kenetlenmiş, başarıya inanmış iyi bir ekibimiz vardı. Siyasette başarıyı yakalamak çok önemliydi. Şuna inanmıştım, siyaset hayat kurtarmaktır. İçinde yaşadığımız toplumda binlerce, on binlerce, yüz binlerce, hatta milyonlarca insanın refah ve mutluluğunu sağlamak için siyaset yapmak ve başarmak zorundaydık. 1984-1994 yılları arasında birçok seçimlere girdik. 1986 ara seçimlerinde milletvekili adayı oldum. 1989 yılında Beyoğlu ilçesinden belediye başkan adayı oldum. Farklı bir seçim kampanyası ile başarıyı yakalamıştık. İlk defa Hanımlar Komisyonu aktif rol alıyordu. Çeşitli eleştiriler de almıyor değildik. Ama zaman bizi haklı çıkardı. 1989 seçimlerinden ikinci parti olarak çıkmıştık. Kazanmaya azmetmiştik. Çünkü biz kısa mesafe koşucusu değildik, maraton koşucusuyduk. Bizim maratonumuz öyle bir maraton ki ila nihaya devam edecekti. 1991 senesinde tekrar milletvekili adayı oldum. Seçimi kazandık, mazbatayı aldım ve milletvekili oldum. Tercihli oy sistemi nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu mazbatamızı iptal etti. 27 Mart 1994 seçimlerine kadar İstanbul İl Başkanlığı görevimi sürdürdüm. Nihayet 27 Mart 1994 seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldum. Seçim çalışmasındaki kampanyamız ses getirince medyadan da sesler yükselmeye başladı. Medyanın hedef tahtası haline gelmiştim. Vay Tayyip Ağa vay, Tayyip'in villaları gibi manşetler gazetelerde çıkmaya başlamıştı. Sür manşetten bu tür aslı olmayan yazılar adeta beni, arkadaşlarımı ve teşkilatımızı kamçılıyordu. Tayyip vay Tayyip vay, Tayyip'in villaları gibi konuları anlatırken kaçak gecekondu yapması ve bu nedenle aldığı cezayı es geçiyordu. Dün Tayyip parasızlıktan ancak kaçak gecekondu yaptırıyor ve bu gecekonduda oturmayı göze alıyordu. Aynı Tayyip bugün ise milyon dolarlardan başlayıp milyar dolarlarla konuşmaya devam ediyordu. Milyar dolarlık gerçeklere gelmeden önce Tayyip'in serüvenine kendi ağzından devam edelim. Neticede 27 Mart 1994 seçimlerinde halkımızın teveccühü ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştim. Elhamdülillah şeriatçıyım. Tayyip belediye başkan adayı olarak TV'lere çıktığında elhamdülillah şeriatçıyım diyor, Erbakan'ı yıkma stratejisini daha o günlerde sahneye koyuyordu. Erbakan'ı yıkmak, genel başkan olmak, Türkiye'yi yönetmek o kadar da kolay değildi. Recep Tayyip Erdoğan'ın belli iddialara ve sloganlara sahip çıkması gerekiyordu. Elhamdülillah şeriatçıyım diyor, laikliğin bir gün mutlaka elden gideceğini ilan ediyordu. Batı uygarlığına karşı Türkiye'nin diğer İslam ülkeleriyle ayrı bir blokta yer alması gerektiğini savunuyordu. 17 Temmuz 2002 tarihli Akşam gazetesi Erdoğan'ın Financial Times gazetesine verdiği demeci aktarıyordu. İslamcı değilim, siyasi yaşamım boyunca kendimi tanımlamak için asla İslamcı sözcüğünü seçmedim. Oysa Tayyip her fırsatta referansımız İslam bile demişti. Erdoğan 27 Mart 1994 yerel seçimleri sonucunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştu. Belediye meclisinin ilk toplantısında şov yapmak istiyor, yönettiği mecliste Fatiha okutturmak istiyordu. Belediye meclisi Tayyip'in bu isteğiyle karışıyor, ardından Tayyip bir şov daha yaparak Atatürk'e saygı duruşu yapılmasını engelliyordu. Erdoğan saygı duruşunu sap gibi durmak olarak niteliyordu. Tayyip Erdoğan tüm ısrarlara rağmen yönettiği belediye meclisinde Fatiha okumuştu. 29 Mayıs 1994 tarihli Milliyet gazetesinde Tayyip'in Atatürk ilkeleriyle yaşayan bir ölüdür. Her Müslümanın da sağ kalanlardan beklediği Fatiha'dır. Biz de bunu yaptık. Erdoğan'ın belediyedeki danışmanı ve benim idolüm dediği ve aynı zamanda dünürü Sadık Albayrak'ın Şeyhülislam Mustafa Sabri kitabındaki hezeyanları Tayyip'in davranışlarını anlamamıza yardımcı oluyordu. Kurtuluş Savaşımızın kahramanlarına kahpe diyen zihniyete daha ne kadar katlanılacak? Sadık Albayrak, Tayyip'in İstanbul Belediye Başkanlığı döneminde danışmanlığını yapmış, belediye şirketi olan Kültür AŞ'nin başına getirilmişti. Arkadaşlıkları Milli Türk Talebe Birliği'ne dayanıyor, Tayyip onun için benim idolüm diyordu. Bu idollük kızını Sadık'ın oğluna verince akrabalık ilişkisine kayıyordu. Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde Yeni Şafak gazetesi yazarlığı da yapan Sadık Albayrak, Şeyhülislam Mustafa Sabri adlı kitabında Ulusal Kurtuluş Savaşımızın kahramanları hakkında işgal kuvvetleri ile aynı dili konuşuyordu. İki paralık Mustafa Kemal kuvvetinin baskısına boyun eğerek İngilizlerin, Fransızların ve sair devletlerin İstanbul'dan çekilip gitmelerini ancak Kemalistlerin idam ettiği Türk aklı kabul edebilir. Potamyalı Tayyip'in danışmanlarından ve hatta kızını verdiği dünürü AKP'li Sadık Albayrak kitabında Türkleri cibilliyetsiz ve milliyetsiz olarak tanımlıyor, ülkeyi yönetenlerin kimliği hakkında ipuçları veriyordu. Mustafa Kemal'in ve Ankara hükümetinin kahpeliklerini, sahtekarlıklarını şu ufacık mukaddimeye yani ön söze sığdıracak değilim. Demek isterim ki bu şekil değiştirmeleri, bu zıtlıkları işleyebilmek için insan utanmamazlıkla da kahraman olmalıdır. Hele dinsizlik olmadan haksızlığın, hayasızlığın bu derecesi tasavvur olunamaz. Hilafet ve Halifesiz Müslümanlar. Aynı Sadık Albayrak, Hilafet ve Halifesiz Müslümanlar adlı kitabının 131 ve 132. sayfalarında halifeli şeriat devletine olan özlemlerini anlatıyor, kurtuluşun halifeli şeriat devletinde olduğunu vurguluyordu. Bu esasları ışığında düşünülürse Müslümanların birliği, iktisadi ve içtimai hayatlarının tanzimi şeriat yönünden sağlanmadığı devirlerde Müslümanların bir halifeye ihtiyaçları vardır. dünyada 1,5 milyara varan Müslümanların uydurma hudutlarla ayrılıp beşeri sistemlerin esaretinde yaşayıp devam etmeleri fikren cahiliyet devrine daha tamamlamadıklarını gösterir. Müslümanı oturduğu hiçbir topraktaki idare tatmin etmediğine ve çoğu yerde laik kapitalist, sosyalist ve kavmiyetçi sultalar hakimiyet tesis ettiğine göre 20. asrın başından itibaren halifeli cemiyet ümmet haline gelmeleri İslam şeriatının ana esaslarından biri ve en önde gelenidir. Batıl sistemleri yıkmak, Müslümanlarca yaşamak ancak İslam'ın devlet yapısını teşkil eden halifeli şeriat devletine adım atmakla olur. Ehli sünnet Müslümanlarının önderi durumunda bulunan alimlerin, Müslümanların cahiliyet ölümünden kurtulmaları için gösterecekleri bir başka yol yoktur. Kurtuluş Bayramı kafayı çekme günüymüş. Yunan Turizm Bakanı ile Sirtaki oynadığı Sisam Adası'na giderken, Kurtuluş Bayramı kafayı çekme günü diyen AKP'li Kültür Bakanı Atilla Koç, Aydın'ın Yunan işgalinden kurtuluşunun kutlandığı 7 Eylül 2006 yılında yabancı işgal etti diye kutlama olmaz diyebiliyor, kimlerle hangi kulvarlarda yürüdüğünü gösteriyordu. Bu kavga kimin? Tayyip'in dünürü olan Sadık Albayrak'ın kitabında Kurtuluş Savaşı kahramanlarına nasıl hakaretler yağdırıp 1923 Türkiye'si hedef alınıyorsa, Fethullah Gülen'e yakınlığı ile bilinen Sızıntı Dergisi'nin yazarlarından Nihat Dağlı, yine aynı grup tarafından çıkarılan Bu Kavga Kimin adlı kitabında yok etmek istedikleri hedeflerinin 1923 yılında kurulan Cumhuriyet olduğunu, hilafet ve şeriat özlemlerini açık bir şekilde ifade ediyordu. Bu kitaptan alıntılara geçmeden önce Gülen'in talebelerinden Şemseddin Nuri'nin Kırık Tayflar adlı kitabından Sızıntı ile ilgili bilgileri ilk ağızdan Fethullah Gülen'den izleyelim. Bu mevkute neşrettiğin Hitap Bediüzzaman Hazretlerine'dir, ışığa tercüman olma mülahazasıyla yola çıktı. Varılacak yer uzak, yollarda tekin değildi. Cinler ifritlerle beraber taarruza geçti. Gülen Kürt Said'in sözde yağdığı ışığa tercüman olma amacıyla, yani tamamen onun fikirleri doğrultusunda Sızıntı dergisini çıkardıklarını söylüyor, şunları da ilave ediyordu. Sızıntının ilk 11 senesinde 132 sayı risalelerden sadeleştirilerek yapılan iktibaslar vardır. Bir yönüyle bu iktibaslar Sızıntının çıkış gayesine denk ölçüde önemlidir. Bazı çevreler risalelerin sadeleştirilmesine sıcak bakmazlar ve bunu tenkit malzemesi olarak kullanırlar. Gülen ve talebesi Şemseddin'e göre Sızıntı, İslam Devleti'nin yeniden kuruluşunun destanı. Birinci Cihan Harbi ile batıp giden İslam Devleti zamanın ana rahminde yepyeni bir tarihi doğuşa hazırlanıyor. Ne muhteşem bir doğuştur bu, nefsin ve şeytanın radyasyon sızıntılarına mukabil, ruhun ışık sızıntıları kutlu tayflar halinde toplanıp, kalplerde yoğunlaşarak, hidayet lazerleri halinde küfrün, karanlığın uğurlarını, kanserlerini kuruta kuruta geliyor. Nefs kışının inkar kefenlerini yırtıp, ruhun bahar filizlerini vere vere ilerliyor. İşte sızıntı da böyle bir gelişin destanı sunuluyor. Sızıntı dergisinin yazarlarından ve bu cemaatin bir üyesi olan Nihat Dağlı, Bu Kavga Kimin adlı kitabında Cumhuriyet dönemini, 1923 kimliğini şiddetle reddederek, zorla şapka giydirildiğini, harf devrimleriyle insanların cahil bırakıldığını iddia ediyor, adeta kinini kusuyor, o da Gülen ve Kürt Said'i göklere çıkarıyordu. Cumhuriyet döneminde İslam'la barışık olmayan yeni sistem, batıda olduğu gibi doğuda da var olan bütün İslami müessese ve Müslüman şahsiyetleri hedef almıştı. Latin harflerinin kabulü ile başlayan yeni vetirede medreseler illegalliğe itiliyordu. Oysa medrese doğuda hayatla eş anlamlıydı. Medresesiz bir doğu düşünülemezdi. Yeni anlayışın estirdiği yabancılaşmanın tesirini ancak medreseler kırabiliyordu. Latin harflerinin kabulü medreselerin dokusunu koparıyordu. Bölgedeki huzursuzluğun ortaya çıkışını hazırlayan sebeplerden birisi de bu olsa gerek. Zira bölgenin tümüne yayılmış bir hayat dokusunun koparılması bahis mevzuydu. Sızıntı ailesinin de üyesi olan Nurcu yazar kitabın 22. sayfasında Cumhuriyet rejimine olan düşmanlığını iftiraları ile sergiliyordu. 1923 hareketi modernizmi esas alan bir hareketti. Maziye kin duyuyordu. Dinden arındırılmış bir vetire başlatıyordu. Bu vetirede din referans alınmıyor ve fırsat nispetinde hayattan kovuluyordu. Kıble modernizmi din derecesinde kabullenen Batı olmuştu. Batılı değerlerle yeni bir insan şekillendirmek suretiyle yeni bir toplum öngörülüyor ve dini kurumlar üst değer olmaktan çıkarılıyordu. Bu süreçte bütün müesseseler batılı değerler perspektifinde tanımlandı ve bunun ışığında faaliyet sahaları belirlendi. Kitabın 39. sayfasında ise halifeliğin kaldırılması, tekke ve zaviyelerin kapatılması, harf devriminin yapılması, geçmişle bağın kopartılması olarak tanımlanıyordu. Cumhuriyetin kuruluşundan sonraki söylem ise İslam'a karşı konulan radikal bir çıkıştı. Halifeliğin kaldırılması, medrese ve tekkelerin kapatılması, sosyal hayatta yeni düzenlemelere gidilmesi, harf devrimi yapılarak geçmişle olan bağın kopartılması vesaire. Bütün bunlar Osmanlı'nın şahsında İslam'a hayırın ifadesiydi. Bu bir tenakuzdu, kuvayi milliye ruhuyla ters düşmekti. Zira Kurtuluş Savaşı'nda batılı değerlerin saldırısından hareketle İslami değerlerin savunulması gerektiği öne sürülerek insanların yardımı isteniyordu. Ancak 1923'ten sonra batılı değerlerin savunulması ve yerleşilmesi adına İslam kapı dışarı edilmişti. Eğer dini sömürü gibi bir anlayıştan bahsedilirse ilk sömürü Cumhuriyet'in o yıllarında yapılmıştır. Millet huzursuzdu ve Ankara'ya kırgındı. Soğukluklar başlamıştı. İsyanların oluşumunu sağlayan bir zemin ortaya çıkmıştı. Bu acınası bir durumdu. O güne dek ehli salibe duyulan kinler ifade edilmese bile yeni oluşuma yönelmeye başlamıştı. Ankara ise ihtimal dahilinde olan bu gelişmelere mani olmak için yeni düzenlemelere gidiyordu. Provoke hadiseler bahane edilerek yurt sathında istihlal mahkemeleri kuruluyordu. Cumhuriyet Halk Fırkası'nın bir uygulaması olan bu mahkemeler, hukuki hiçbir dayanağa dayanmıyor, sadece sindirme, korkutma ve olası bir hareketin sahiplerine gözdağı verme düşüncesiyle hareket ediyorlardı. Gülen'in Sızıntı dergisinin yazarı, İngilizlerin çıkarlarına hizmet için kiralanan insanların çıkardıkları ve ayrı bir Kürt devleti kurma bahanesiyle yapılan isyanları savunuyor, bu isyanları 1923 kimliğine bir başkaldırış olarak vurguluyordu. Eğer o dönemde isyanların varlığından söz ediliyorsa, bunun en büyük sebebi yeni oluşumun savuna geldiği ve dayattığı yeni kimliktir. Bu kimliğe ciddi bir itiraz vardı. Bu ülkenin mümin insanları dipçikle şapka giymeyi, Kur'an'ın bir suç unsuru olarak telakki edilmesini hak etmediklerini düşünüyorlardı. Bu bir zulümdü. Olan isyanlar ifade edildiği gibi başka sebepleri olmakla birlikte ağırlıklı olarak dine gelen saldırılar sebebiyle ortaya çıkmıştı. Mesela Şeyh Said hadisesi bunlardan biridir. Her ne kadar resmi ideoloji bu isyanı farklı tanımlasa da Şeyh Said hadisesi yeni kimliğe olan bir itirazdır. Dini karşısına alan laik yapılı cumhuriyet idaresine karşı Osmanlı idaresini talep etmeyi ifade etmişti. Nurcu yazar, Kürt Said'in bir öldüğünü ancak bin olarak dirildiğini de iddia ediyor. Devletin Said'i sürekli olarak rahatsız ettiği görüşünü savunuyordu. Vazifeli insanlar vazifelerini yaparlar. Allah dilemedikçe hiçbir güç onları vazifelerinden alıkoyamaz. Bediüzzaman Hazretleri de bir hizmet sistematiğinin dellalıydı. O vazifesini bitirecekti. Bu sebeple 1960'a kadar 1923 zihniyetinin takibatından kurtulamayacaktı. Koskoca bir devlet, ailesi dahi olmayan, insanlara hak ve hakikati ulaştırmaktan öte bir gayeyi gütmeyen Bediüzzaman'ı sekerat anında bile rahatsız etmekten çekinmeyecekti. Ve Said bir olarak Rahman'a kavuşacak, ancak Anadolu'nun bağrında bin olarak dirilecekti. Eserleri belde belde dolaşacak, dillere çevrilecek, inkar düşüncesi onların ışığında boğulacak ve milyonlar imanın kutlu iklimiyle buluşacaktı. Dış tehlikelere karşı kurulan, ona göre yapılandırılan ordu, Cumhuriyet'le birlikte devrimlerin bekçiliği rolüne de girmişti. Böylece oluşturmaya çalışılan yeni devletle yeni kimlik, birlik ve bütünlük ordunun teminatı ile sağlanmış oluyordu şeklinde alıntı yapılan kitapta, Nurcuların Türk Silahlı Kuvvetleri hakkındaki düşünceleri de açığa çıkıyordu. Birlik ve bütünlük sağlanmış mıydı yoksa öyle mi görünüyordu? Öyle göründüğü kanaatindeyim. Çünkü birlik ve bütünlük gönülde, yani dipçik ve silahın uzanamadığı sevgi ikliminde kurulur. Oysa söz konusu olan ne sevgiydi ne de birbirini anlama esası üzerinde bir araya gelmeydi. Zora dayanılarak yapılan inkılaplar yine zora dayanılarak korunuyordu ve bugün de korunmaya devam ediliyor. Fethullah Gülen'in redaktörlüğünü yaptığı Nil yayınlarından Mehmet Kafkas adına çıkan Geçmişi Bilmek adlı kitapta 31 Mart isyanlarını bastıran Atatürk'ün kurmay başkanı olduğu ordu için Haçlı Ordusu ifadesi kullanılıyor, başı bozukların ve serserilerin katıldığı ordu. Hatta adları kötüye çıkmış Bulgar ve Rum gönüllülerini barındıran ordu tanımlaması yapılıyordu. Yine aynı kitabın 161. sayfasında, Yıldız Sarayı'nı yağmalayan, İstanbul'a girer girmez yolda rastladıkları alim ve salih kişileri öldürmeye başlayan, her türlü zulüm ve zorbalık yapan hareket ordusunun subayları arasında Atatürk, Rauf Orbay, Ali Fethi Okyar, İsmet İnönü de bulunuyordu deniyordu. Tüm bu oluşumlar ve hareketler, laik demokratik cumhuriyetin engin hoşgörüsü altında gelişiyor, dallanıp budaklanıyordu. Tabii ki nereye kadar? Recep Tayyip Erdoğan belki Erbakan'ı yıkıp genel başkan olabilirdi ama iddialarını hayata geçirebilmesi için çok güçlü bir şekilde iktidara gelmesi gerekiyordu. Bunun için de önce büyük paralara, kadrolara ve medya desteğine ihtiyacı vardı. İstanbul Belediyesi olanakları iktidar için kullanılmalıydı. İstanbul Belediyesi bitler ve bağlı kuruluşlar uzun yıllar iktidar yüzü görmemiş RP yandaşları için büyük bir hazineydi. RP örgütünün açlığı ve belediye olanakları Tayyip'in siyasi geleceği için büyük fırsattı ve değerlendirilmeliydi. Kadrolaşma. Recep Tayyip Erdoğan bir yandan da süratle kadrolaşıyordu. Belediye ve BİT kadroları şeriat yanlılarıyla dolduruluyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı kadrosundaki yüzlerce imam İstanbul Belediyesi'ne yatay geçiş yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden irticai faaliyetleri nedeniyle atılan subay ve astsubaylara kucak açıldı. Atatürk'e hakaretten hüküm giymiş kişiler danışman kadrolarına atanıyor, adeta laik düzene meydan okunuyordu. Bunların yanında İran karşı devriminin taktikleri de kullanılarak TKP'li, DHKPC'li ve diğer sol gruplarıyla PKK yandışları da belediye şirketlerine yerleştiriliyor, daha önce yer alanlara da dokunulmuyordu. Tasarruf genelgelerine karşı binlerce militan belediye ve BİT kadrolarına dolduruldu. Belediyedeki bu kadrolaşma aynen iktidarda da gerçekleşiyor, AKP ve dolayısıyla Erdoğan'a yakın olanlar ödüllendiriliyordu. Bu durum valiler kararnamesinde de göze çarpıyor, Erdoğan'ı soruşturmalardan kurtaran isimler vali yapılıyordu.